1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildi ve bu meşrutiyetten 2 yıl sonra Bediüzzaman doğuda aşiretler içinde hem o günün meselelerini hem de meşrutiyet konularını anlattı. Kendisine şöyle bir soru soruluyor. Mütegallip başlar kendi kendilerine düştüler. Mütegallip böyle zorba ağalar gibi kimseler kendi dertlerine düştüler. Çünkü artık ağalık devrini bitiriyor. Zulmün kapısı onların yüzüne karşı kapatıldı. Düşenlere ayak vurulmaz. Sekeratta olanları bırak, sekeratını tamam etsin. Ya bunlar zaten ölmek üzere. Bırak bu şekilde ölüp gitsinler. El cevap, isterim ki meşrutiyet ve hürriyet-i şer'iyenin sünnetini onlara ezber ettireyim. Yani meşrutiyet ve dinin öngördüğü hürriyet bize neler getiriyor? Herkese bunu ezberleteyim. Ta ki ölmedilerse temessül etsinler. Yani meşrutiyet halkın kendi idarecilerini seçmesi, kendiyle ilgili kararlara temsilci göndermesi, hürriyet-i şer'iye de insanların böyle ağaların, paşaların, şeyhlerin önünde rahatlıkla kendi görüşlerini ifade edebilmeleri. Evet, yalnız istibdadın kuvvetiyle terbiye olunan başlar bil istihkak düştüler. Yani hak etmişlerdi, düştüler istibdatla gidenler. Lakin içlerinde gayet hamiyetli adamlar var. Onlara teşekkür ederiz. Yani hamiyetli vatan millet adına faydalı işler yapmak isteyenler her devirde olmuştur. Yani başta padişahlar her ne kadar sistem despotluğa, zorbalığa müsaitse de elbette padişahlar genelde halka faydalı olmaya çalışmışlar. Öte yandan ağalar, ağalık her ne kadar zulme kapısı gayet açık ise de bir kısım ağalar şefkatli bir baba gibi millete sahip çıkmışlar. İşte içlerinde böyle gayet hamiyetli adamlar var. Onlara teşekkür ederiz. Bazı mütekasil böyle tembel olanlar var. Onlardan şikayet ederiz. Yani böyle tembel olanlar yetkileri var, imkanları var ama ortada bir eser yok. Onlardan şikayet ederiz. Bazı mütehayyir, mütereddit var. Yani ne yapacağını bilmeyen, şaşkın durumda olanlar var. Onları irşat etmek isteriz. Yani bu çok önemli. Diyelim ki bir okulun müdürü, 1.000 tane öğrencisi varsa, 1.000 tane öğrenciyle ilgili çok güzel projeler geliştirebilir. Okulunu çok önlere çıkarabilir. Ama bilmiyor diyelim, ne yapacağını bilmiyor. Bilenler bunlara yardımcı olmalı. Ve ziyaret edip, hocam şunlar şunlar yapılabilir, biz de destek oluruz demeleri beklenir. Demek ki ne yapacağını bilmeyenlere yol göstermek, onları irşat etmek gerekiyor. Bazı ölmüşler var, miraslarını muhafaza etmek isteriz. Yani bir kısım istibdatla hayatı geçip ama ölmüş olanlar var. Onlardan kalan bir miras var. Bu miras zayi olmasın, ta yeni çıkmalar almasınlar. Sual ne demek? Korkuyorum, ehliyetsizlikle beraber teşeyyuh veya necabeti dava edenler, aşair içinde o rüesalara kardeşlik dava ederek miraslarını alsınlar. Yani aşiretler içinde artık ağalık bitiyor. Ama korkarım ki diyor, ehliyetsiz bazı böyle kendini şeyh gösteren veya kendini ehli beyttenmiş gibi gösterip de milletin fevkinde görülmek isteyenler çıkacak. Ve onların miraslarını alacak. Onların yerine onlar geçecek. İki başlı bir bela kesilsinler. Yani bunlar tabii bu din kisvesi altında bunu yapacaklar. Din kisvesi altında yaptıklarında da dünyevi yönden de bela, uhrevi yönden de bela olacaklar. Ama adam diyelim ki zalimin teki ağa dünyevi yönden millete zulmediyor. Milletin maddi imkanlarını gasp ediyor. Ama dini noktadan şeyh görünümlü bir sahtekar milletin hem dünyasına zarar verir hem de ahiretine zarar verir. Zira sizdeki cehalet-i avra, sizdeki o şaşı, cehalet, yani şaşı olan düzgün göremez. Ve itaat-i amya, körü körüne itaat, yani körcesine itaat. Agaiyet ve tahakküme tenasuh hükmünü verir. Malum tenasuh, Hint dinlerinde görülen bir şey. Ruh göçü diyorlar. Yani biri söylüyor ama ruhu başkasına geçiyor gibi öyle kabul ediliyor. Korkarım diyor, ağalık ve tahakküm bitecek ama bunun yerini şeyh görünümlü sahtekarlar alacak. Ve böylece ağalık ruhu başkalarında devam etmiş olacak. Güya ağaiyet suretiyle ölse, ağalık ölse, efendilik kalıbıyla. Ya bunlar yaşanmış aslında. İşte Cumhuriyet'in ilk döneminde beyaz yakalılar, memurlar yetkilerini çok kötü kullanmışlar. Ve kendilerini milletin üzerinde görmüşler. Ve millete efendilik taslamaya kalkmışlar. İşte bunlar efendilik kalıbıyla. Yani millet de tabii genelde hürmet ediyor okumuş olanlara. Ama okumuş olmayı suistimal edenler var. Veyahut teşeyyuh cismiyle veya kendini şeyh göstererek, öyle lanse ederek veya asilzadelik şekliyle hayatlanacaktır. Asilzadelik de mesela falan ailenin işte şeyhler sülalesi olduğunu düşünelim. Ehl-i Beyt'ten olduğunu farz edelim. Ama Ehl-i Beyt'ten de olsa Hazreti Nuh'un oğlu olayında görüldüğü üzere Hazreti Nuh'un oğlu iman etmeyince Allah-u Teala onunla alakalı innehu leyse min ehlik diyor. Ey Nuh, o senin ehlinden değil. Ve suda boğulup gidiyor. Bu gayet net bir ölçü. Peygamberimiz kendi kızı Fatıma'ya da bunu belirtmiş. Kızım Fatıma, yapacağın amelle kendini kurtarmaya bak. Peygamber kızıyım diye mağrur olma. Yoksa ben de seni kurtaramam. Ölçü bu. Ama böyle olmakla beraber gerek şeyh görünümlü kimselerin telakkisinde ve yönlendirmesinde, gerekse onlara hüsnü zannedenlerin kabulünde, şeyhin oğlu da şeyh gibi mübarek kabul ediliyor. İşte bu asilzadelik. Bu yanlış. Tabii gerçekten asil bir insansa, davranışlarıyla bunu gösterebiliyorsa hürmet edilir. Yani şeyhin oğluna veya kızına hürmet edilmez diye bir şey yok. Ama sırf falan aileden geliyor diye bir ayrıcalığı da olmamalı. İşte benim maksadım o meylül ağalık ve meylül tahakküm ve meylül riyaseti öyle öldüreceğim, kıyamete kadar haşrolmasın. Yani insanlarda ağalık meyli bitsin, tahakküm meyli bitsin, riyaset meyli bitsin. Ben diyor bunları öyle öldüreyim ki kıyamete kadar başka görünümlerle de bunlar karşımıza çıkmasın. Ağalık olarak ölüp de efendilik olarak veya şeyh suretiyle karşımıza gelmesin. Burada ince bir nokta var. Onu da ifade edeyim. Yani toplumun önde gelen fertlerine hürmet edilir. Diyelim ki gayet zengindir. Bundan dolayı etrafına faydası da olmaktadır. Bunlara saygı da gösterilir, hürmet de edilir. Ama onların buna talip olmaması lazım. Öte yandan alimdir. Alime insanımız hürmet eder. Ama o kimsenin böyle bir talepte bulunmaması gerekir. Öte yandan şeyhtir. Şeyhe hürmet edilir. Belki de hakkıdır. O da işin ayrı bir yönü. Ama bu kendisinden bir talep şeklinde olmamalı. Bediüzzaman bu eserinde başka yerde buna dikkat çekiyor. Yani büyüklüğün şekli tevazu ve mahviyettir. Tekebbür değildir diyor. Yani büyük olmanın gereği mütevazı olmaktır. Yoksa kendini büyük göstermek değil. Ve gerçekte büyük olmayıp da büyüklenenler sabiyyi müteşeyyıhtır diyor. Yani şeyh görünümünde bir çocuktur. Siz de onları büyük tanımayınız. Peki günümüzde ağalık ve işte zorbalık, tahakküm, istibdat, riyaset bunlar bitti mi? Hayır, bitmedi. Öyle görülüyor ki kıyamete kadar da bunlar devam edecek. Ama nispeten eski zamana göre göreceli olarak günümüzde daha böyle insanlar böyle hür düşünebiliyor. Ve insanlar rastgele böyle bir hürmet de göstermiyorlar. Daha böyle insanlar kendini fert olarak görüyor. Tamam, diğeri alimse alim, ben de başka bir ferdim diyebiliyor. Bu ince dengeyi tutturabilmek gerekiyor. Yani büyüklere saygımız olmalı ama büyük olanlar kendilerine bir hürmet talebinde bulunmamalı ve diğer insanlar onların karşısında kendilerini böyle mahkum gibi, el pençe divan durmaya mahkum kimseler gibi de görmemeli. Dinin zaten temelinde bu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük insan ama sahabeyle çok rahat sohbet ediyor. Onlar rahatlıkla kendi görüşlerini ifade edebiliyorlar. Hatta vahiy gelmeyen hususlarda ya Resulallah şöyle yapsak daha uygun diyebiliyorlar. Bunları bildikten sonra bir Müslüman elbette büyüklere karşı daha hür olur. Saygıda kusur etmez ama kendi hürriyetinden de taviz vermez.